Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali Sebe suresinin 46 ila 49. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
Sadakallahul aliyyul azim.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, size bir tek öğüt veriyorum. Allah için ikişer ikişer ve teker teker kıyam etmeniz, sonra düşünmeniz, sizin sahibiniz veya arkadaşınız olan peygamber de hiçbir delilik yoktur. O sizi şiddetli bir azabın öncesinde yalnızca uyarıp korkutandır. De ki, ben sizden bir ücret istemişsem artık o sizin olsun. Benim ecrim, ücretim yalnızca Allah'a aittir. O her şeyin üzerinde şahit olandır. De ki, hiç şüphesiz benim Rabbim hakkı batılın beyni üstüne fırlatıp çarpar. O, Allah gaybleri bilendir. De ki, hak geldi, batıl ise ne bir şey ortaya çıkarabilir ne de geri getirebilir. B.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems 12 İsven 1400, Hicri Kamer'e 29 Recep 1443 ve Miladi Takvim'le 3 Mart 2022 Perşembe. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bültenini ve günün siyasi yorumlarının ardından tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, İmam Hümeyni Mektebi'nde ve İran'ın Pakistan, Çin ve Afganistan'ın bölgesel yakınlaşmasındaki rolü isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi değerli dinleyiciler. Ben Leyla Bendi, arkadaşım Ahmet Eş. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
Emir Abdullayan, Viyana'da anlaşmaya varmak için batılı taraflara gerçekçi bir bakış gerekiyor, dedi. Viyana'da yoğun istişareler devam ediyor. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Rusya'ya yönelik kınama karar tasarısını kabul etti. Tahterevancı Birleşmiş Milletler Ukrayna'ya tasla tarafsızlık ilkesinden yoksundur dedi. Rusya ve Ukrayna arasındaki ikinci barış görüşmesi bugün yapılacak. İbrahim Kalın, Rusya'ya yaptırım yok dedi. Nasrullah, parlamento seçimlerinin zamanında yapılacağını söyledi. Şimdi haberler.
İran Dışişleri Bakanı, yaptırımların kaldırılmasına ilişkin müzakerelerde bir anlaşmaya varılmasının siyasi bir karar ve Batı taraflarına gerçekçi bir bakış açısı gerektirdiğini söyledi. Ars Haber Ajansı'na göre Hüseyin Emir Abdullahyan, dün Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile yaptığı telefon görüşmesinde Viyana görüşmelerinde kaydedilen ilerlemeyi atıfta bulunarak kalan bazı sorunların önemini ve İran'ın ulusal çıkarlarını koruma gereğini vurguladı. Emir Abdullahyan, İran'ın sorunu çözmek için şimdiye kadar birçok girişimde bulunduğunu ve şimdi bir anlaşmaya varılmasının siyasi bir karar ve Batı'dan gerçekçi bir bakış gerektirdiğini söyledi. İran Dışişleri Bakanı, İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'in Çinli mevkidaşına selamlarını iletirken çeşitli konularda Tahran ve Pekin arasındaki ilişkilere de temasla İran Cumhurbaşkanı'nın Çin'le 25 yıllık kapsamlı anlaşmanın yürürlüğü konusunda gerekli talimatları verdiğini bildirdi. Emir Abdullahyan, İran ile Çin arasındaki kapsamlı işbirliği programını uygulamak için artık ciddi ve hızlı hareket etmek gerekiyor dedi. Telefon görüşmesinde Wang Yi de Tahran ve Pekin arasındaki kapsamlı işbirliği programına değindi ve bu önemli programın yürütülmesi için İran ve Çin temsilcileri arasında diyalog ve istişare yapılması gerektiğini vurguladı. Çin Dışişleri Bakanı ve yana görüşmelerinde iki taraf arasındaki yakın ilişkiye dikkat çekerek şunları söyledi. Çin, İran tarafının makul taleplerini anlıyor ve destekliyor. İran ve Çin Dışişleri Bakanları ayrıca Ukrayna'daki gelişmeler ve Afganistan'ın komşuları 3. zirvesinin Pekin'de başarıyla düzenlenmesini de ele aldılar.
İran heyetiyle 4+1 heyetleri arasında Viyana'da istişareler devam ediyor. Viyana müzakerelerinin 8. turunun ardından İran baş müzakerecisi Ali Bagheri başkanındaki İran heyetiyle diğer taraflar arasında dünden itibaren görüşmeler tekrar başladı. Buna göre üst düzey İranlı müzakereciler ile 3 Avrupa ülkesi Almanya, Fransa ve İngiltere arasında 2 görüşmenin yanı sıra Viyana'daki Coburg Otel'de Avrupa Birliği Dışişleri Bakan Yardımcısı ve müzakerelerin koordinatörü Bagheri ve Enrico Mora ile bir görüşme yapıldı. İran ve 3 Avrupa ülkesinin müzakere heyetinin toplantısı dün gece geç vakitlere kadar sürdü. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile teknik görüşmelerde bulunmak üzere Viyana'da bulunan İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcü Yardımcısı Behruz Kemal Bendi ve Ekonomik Diplomasiden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehdi Safer'i dün gece 3 Avrupa ülkesiyle yapılan görüşmeye katıldı. Ali Bagheri'nin Viyana'da döndüğü pazartesi gününden bu yana iki taraf arasında benzer detaylı görüşmelerin yapıldığını belirtmekte fayda var.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Ukrayna kriziyle ilgili savaşın çözüm olmadığını söyledi. Emir Abdullahyan, Uluslararası Kızıl Haç Komitesi Peter Maurer ile yaptığı telefon görüşmesinde Ukrayna krizinin çözümü için siyasi çözüm yol bulunması gerektiğini belirterek savaşın çözüm olmadığını ve krizin ilk saatlerinden beri kriz bölgelerindeki İran vatandaşlarının durumuyla ilgili faaliyete başladığını söyledi. Emir Abdullahyan, Ukrayna krizinden zarar görenlere İran Kızılayı'nın yardıma hazır olduğunu belirterek taraflar arasında bu yönde işbirliğini istedi. Emir Abdullahyan, Yemen ve Afganistan'daki insani duruma da temasla bu bölgelere yönelik insani yardımların artmasını istedi. Maurer'de Ukrayna ve Rus yetkilileri insani yardımlar, ölen askerlerin mübadelesi ve esir düşmüş askerlere ulaşma konusunda görüşmelerde bulunduğunu belirtti ve Ukrayna durumunun zor ve kritik olduğunu belirtti.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, neredeyse tüm İranlılar Ukrayna'yı terk etti ve bazıları bu ülkenin birçok şehrinde gönüllü olarak kaldı dedi. Hatipzade dün gece bir televizyon röportajında şöyle dedi. İranlıların Ukrayna'dan ayrılmalarının birinci ve ikinci aşamaları neredeyse tamamlandı. Şu anda bu ülkenin farklı şehirlerinde birçok İranlı dağınık ve kendi istekleriyle kalmıştır. Hatipzade İranlarla ilgili ilk kriz neredeyse bitti ve şimdi Cuma günü için başka bir uçuş hazırlıyoruz ifadesini kullanırken şu ana kadar sadece Polonya'da Varşova ve sınır şehirlerine yaklaşık 600 İranlı kabul edildi ve yerleştirildi dedi. Ukrayna'da yaşayan İranlı öğrencileri Polonya'dan taşıyan ilk uçak Salı günü İmam Khomeini Havalimanı'na inmişti. Bu arada İran Dışişleri Bakanlığı Ukrayna'da bulunan İran vatandaşlarından bir an evvel Ukrayna'yı terk etmelerini istedi.
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri saldırısını kınayan karar tasarısını 35 çekimser ve 5 hayır oyuna karşı 141 oyla kabul etti. Ukrayna üzerine Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 3 gündür devam eden olağanüstü toplantılarda yapılan konuşmalardan sonra oylamaya geçildi. Türkiye'nin de ortak sunucular arasında yer aldığı karar tasarısı oylamada 5'e karşı 141 oyla kabul edildi. Oylamada 35 ülke ise çekimser kaldı. Rusya, Belarus, Suriye, Kuzey Kore ve Eritre'ye tasarıya hayır oyu verirken Çin ve Hindistan dahil 35 ülke çekimser oy kullandı. Kabul edilen kararda Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları güçlü şekilde kınanırken Moskova'dan tüm askeri güçlerin Ukrayna topraklarından derhal eksiksiz ve koşulsuz olarak geri çekilmesi talep ediliyor. Ukrayna'nın egemenlik, bağımsızlık ve toprak bütünlüğüne vurgu yapılan kararda Rusya Federasyonu'nun Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin 2. maddenin 4. fıkrasını ihlal ederek Ukrayna'ya yönelik saldırganlığı en güçlü şekilde esefle karşılanmıştır ifadesine yer veriliyor. Rusya'nın Ukrayna'daki askeri faaliyetlerine son vermesi gerektiği vurgulanan kararda Rusya'nın 21 Şubat'taki sözde Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetlerini tanıma kararının geçersiz olduğu ifade edilerek Rusya'nın bu kararını derhal ve koşulsuz olarak iptal etmesi gerektiği kaydedildi.
İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Mecid Tahtirevanchi, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Ukrayna kriziyle ilgili çıkan kararla ilgili Genel Kurul'a sunulan taslak, tarafsızlık unsurlarından ve konunun barışçıl yollarla çözülme unsurlarından yoksun ve Birleşmiş Milletler üyesi tüm ülkeler kararın hazırlanmasına katılım imkanı yoktu dedi. Tahtirevanchi, İran'ın ihtilafların çözümü yönündeki uluslararası hukuka dayalı ilkesel tutumunu ilan ettiğini, tüm tarafları uygulamalarının Birleşmiş Milletler bildirgesi ve uluslararası kurallara uygun olması gerektiğine vurgu yaptı. Tahtirevanchi tüm ülkelerin egemenlik ve toprak bütünlüğünün tam olarak saygı duyulması, sivillerin güvenliğinin korunması gerektiğini vurguladı. Bu gibi krizlerin uzun vadeli ve kalıcı çözüm yolu bulunmasının kökenlerinin belirlemesiyle mümkün olduğunu belirten Tahtirevanchi, Doğu Avrupa bölgesindeki kırılgan durumun Amerika ve NATO'nun tahrikleriyle arttığını, Rusya Federasyonu'nun güvenlik kaygılarının dikkate alınması gerektiğini söyledi. Halkın canını ve mevcut altyapıları tehlikeye atan savaş ve çatışmaları kabul edilemez olduğunu belirten Tahtirevanchi, İran'ın Ukrayna krizinde şiddetin ve gerginliklerin azalmasını istediğini, kalıcı sonuçlar elde etmek için görüşmelerin yapılmasına vurgu yaptığını söyledi.
Rusya, Ukrayna ile müzakerelerin bugün Belarus sınırındaki Brest'te gerçekleştirileceğini bildirdi. Rus heyetine başkanlık eden Medinsky, görüşmelerde ateşkesin ile alınacağını söyledi. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ise, Zelenski'nin güvenlik garantileri talebini görüşmeye hazırız, bu olumlu bir adım dedi. Rusya heyetine başkanlık eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in müşaviri Vladimir Medinsky, gazetecilere Belarus'un Ukrayna ve Polonya'ya sınır şehri olan Brest'in Belovezhsky Ormanı bölgesinde açıklama yaptı. Ukrayna heyetiyle anlaştıkları üzere müzakerelerin yapıldığı yere ulaştıklarını belirten Medinsky, bir önceki turda müzakerelerde bulunduklarını ve bir an önce ateşkesin sağlanmasıyla ilgili Rusya'nın önerilerini sunduklarını hatırlattı. Ukrayna ile masada bazı önerilerde karşılıklı olarak anlayışa ulaştıklarını aktaran Medinsky, ancak bazıları en temel olanları oldukça beklenen şeylerdi. Ukrayna tarafı Kiev ile düşünmek ve istişare etmek için zaman istedi dedi.
Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna'nın Kherson kentini tamamen ele geçirdiğini duyurdu. Operasyon sırasında Ukrayna'nın toplam 1502 askeri altyapı tesisi devre dışı bırakıldı. Rus ordusu dün gece Kherson'da sivillerin yaşadığı apartmanı havadan hedef almıştı. Kharkiv'in kamu binalarının olduğu yere düzenlenen füze saldırısında 7 sivil hayatını kaybetti, bir çocuk, 24 kişi yaralandı. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski ise sosyal medya hesabından Rusya'nın saldırılarına ilişkin açıklama yaptı. Zelenski açıklamasında Rusya'nın Kharkiv'e olan saldırısına değindi ve devlet terörü dedi. Öte yandan Kherson Belediye Başkanı şehrin düştüğünü doğruladı ve Rus ordusunun kontrolü ele geçirdiğini kabul etti. Belediye Başkanı dün Facebook sayfasında Ukrayna ordusunun artık şehirde olmadığını duyurmuştu. Bu arada Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'nın Karadeniz kıyısında bulunan liman kenti Odessa'da da siren sesleri duyulmaya başladı.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da Rus askerlerinden 498'inin öldüğü, 1597'sinin ise yaralandığı bilgisini paylaştı. Moskova'da gazetecilere açıklama yapan Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Igor Konashenko, Rus ordusunun Ukrayna'da ilerlemeye devam ettiğini söyledi. Konashenko, Krasny Liman, Torsk, Keramina, Varvarokva, Brovenki yerleşim birimleri kontrol altına alındı dedi. Ukrayna'nın Mariupol kentinin kuşatıldığını aktaran Konuşenko, başkent Kiev, Harkiv ve Mariupol kentlerindeki sivillerin oluşturulan güvenli koridorlardan çıkabileceğini söyledi.
Ukrayna'daki Rus askeri operasyonun ardından Dünya Güreş Birliği, Rusya ve Beyaz Rusya'nın tüm yarışmalara katılmasını veya uluslararası etkinlikler düzenlemesini yasakladı. Dünya Güreş Birliği, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin tavsiyeleri doğrultusunda bu yıl Rusya ve Beyaz Rusya'da yapılması planlanan uluslararası müsabakaların iptalini onayladı. Öte yandan UEFA 2021-2022 Şampiyonlar Ligi final maçını Rusya'nın St. Petersburg şehri yerine Fransa'nın başkenti Paris'te yapılacağını açıkladı. Formula 1 yönetimi de Rusya Grand Prix'sinin 2022 takviminden çıkarıldığını açıkladı. Uluslararası Yüzme Federasyonu da Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi sebebiyle Kazan'ın ev sahipliği yapacağı Dünya Gençler Şampiyonası'nı iptal etti. Uluslararası Voleybol Federasyonu da ve Avrupa Voleybol Konfederasyonu Rusya ve Belarus'un milli takım ile kulüplerini uluslararası müsabakalardan men cezası verdi.
Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye'nin Rusya'ya yaptırım uygulayıp uygulamayacağına ilişkin canlı yayındaki soruya verdiği cevaplar dün gecenin en çok konuşulanı oldu. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, CNN Türk'te Ukrayna-Rusya krizine ilişkin soruları cevapladı. Daha fazla insan ölmesinden endişe duyuyoruz diyen Kalın, Rusya tarafına gerekli telkinlerde bulunuyoruz. Hepsinin nihai amacı bu. Rusya tarafında daha büyük bir sorumluluk var. Karamsal olmak istemiyorum ama gördüğüm tablo iç açıcı değil. Özellikle yaşanan son gelişmeler ile beraber pek umut verici bir durum yok ifadelerini kullandı.
Suriyeli bir güvenlik kaynağı 2500 teröristin Türk İstihbarat Servisi gözetiminde Suriye'den Ukrayna'ya nakledilmeye hazırlandığını söyledi. El Malume sitesine göre Suriye güvenlik uzmanı Said Fars El Said, çarşamba günü yaptığı açıklamada Suriye'nin İdlib kentinde Rusya ile savaşa hazırlanan 2500 teröristin bulunduğunu söyledi. Habere göre Türk İstihbarat Servisi bu teröristlerin önce Polonya'ya sonra da Ukrayna'ya intikalini yapacak.
İran İslam Cumhuriyeti'nin Rusya Büyükelçisi, Rusya pazarında İranlı firmaların varlığı için iyi bir fırsatın olduğunu söyledi. İran İslam Cumhuriyeti'nin Rusya Büyükelçisi Kazım Celali, dün Doğu Azerbaycan Valisi Abedin Hurjav ile video görüşmesi ve İran'ın Doğu Azerbaycan eyaletinin ülkedeki özel konumuna atıfta bulunarak bu eyaletin Rusya ve diğer ülkelerle ticarette kilit rol oynadığını söyledi.
İran İnsan Hakları Kurulu Sekreteri Kazım Garibabadi, İran özel raportörü atanmasının bazı ülkelerin siyasi niyetlerine dayandığını söyledi. Cenevre'deki İnsan Hakları Konseyi'nin 49. oturumu sırasında Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Bachelet ile bir araya gelen Garibabadi, gerçekçi olmayan raporlarıyla atanan raportör pratikte siyasi bir araç haline geldi ve insan hakları raportörlerinin çalışmalarını düzenleyen tüm kuralların ötesinde esasen görevlerine aykırı alanlarına girdi dedi.
İran Büyükelçisi ve Birleşmiş Milletler Temsilci Yardımcısı Zehra Irshadi, Afgan halkının dondurulan varlıklarının serbest bırakılmasının siyasi olarak şarta bağlanmaması gerektiğini belirtti. İran'a göre Zehra Irshadi, çarşamba günü Afganistan Güvenlik Konseyi toplantısında Genel Sekreterin Afganistan'daki durum ve bunun uluslararası barış ve güvenlik üzerindeki etkileri hakkındaki son raporuna atıfta bulunarak şunları söyledi. Rapora göre Afganistan'da durum hala çok ciddi bir sorun olarak sürüyor.
Lübnan Hizbullah Genel Sekreteri Seyit Hasan Nasrullah dün akşam yaptığı konuşmada Lübnan'daki parlamento seçimlerinin zamanında yapılacağını bildirdi. Nasrullah şöyle dedi, bazıları seçimin zamanında yapılmasına şüpheyle yaklaşırken bazıları siyasi partileri seçimi ertelemeye çalışmakla suçluyor. Bu konu artık kapanmıştır ve seçimler zamanında yapılacak dedi.
Irak'ta Taif Hizbullah Hareketi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Yemen'e karşı önerilen bir Birleşik Arap Emirlikleri kararını geçirme kararını kınadı ve bunu Suudi Birleşik Arap Emirlikleri Koalisyonu'nun yetersizliğinin bir işareti olarak nitelendirdi.
Ve son haberimiz, Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad, Irak'taki Haşr-ı Şabi heyet başkanı Fali El-Feyaz'ı kabul etti ve onunla iki ülke arasındaki mevcut işbirliği alanlarını, özellikle sınır kontrolü ve o bölgede bulunan terör örgütleriyle mücadeleyle ilgili ortak güvenlik konularını görüştü. Suriye ve Irak'taki silahlı kuvvetler ve denizciler teröristlerin kalıntılarına yönelik askeri operasyonlar düzenlemeye devam ediyor.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi dinlediniz.
Kıymetli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz, Batı'nın Ukrayna'yı Avrupa Birliği'ne kabulü ve kurulan yeni tuzaklar başlığını taşıyor. Avrupa Parlamentosu 637 lehte, 13 aleyhte ve 26 çekimser oyla Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne katılma talebini kabul etti. Salı günü 8 Avrupa Birliği üyesi Ukrayna'nın bu birliğe üyeliğinin acil müzakere edilmesini istedi. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski de pazar günü Avrupa Birliği'nden bu ülkenin acil bir şekilde Avrupa Birliği'ne özel yollarla üyeliğine onay verilmesini istemişti. Aslında Ukrayna'nın Avrupa Parlamentosu üyeliğinin kabul edilmesi, Ukrayna'nın bu birliğe üye olması anlamına gelmez. Bu süreç, Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne katılım sürecinde oylamaların başlaması demektir. Genel olarak Avrupa Birliği'ne katılmak isteyen ülkeler, Kopenhag kriterleri adı verilen farklı koşullara sahip olmalıdır. Bu kriterler serbest ekonomi, istikrarlı demokrasi, yasaların hakimiyeti ve Euro para birimi dahil Avrupa Birliği yasalarının hepsini kabul etmeyi kapsıyor. Görünen o ki Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne üyelik başvurusunu kabul etmek siyasi ve propagandasal bir girişimdir. Ve daha fazla Ukrayna liderini Rusya ile uzlaşmamaya ve ateşkesi kabul etmemeyi teşvik etmeyi amaçlayan siyasi ve propaganda amaçlı bir eylem gibi görünüyor. Avrupalılar bunun mevcut savaşın alevlerini daha da körükleyebileceğini ve Brüksel'in Rusların Ukrayna'daki savaşın bataklığına daha da batacağına inanıyor. Batılılar Rusya'ya yönelik benzeri görülmemiş yaptırımlar uygulama bahanesi haline gelen Ukrayna'daki askeri operasyonunu bahane göstererek Rusya'ya yüklenmektedirler. Bu bağlamda Rusya Devlet Başkanı Putin gibi Moskova makamlarının da aşındırıcı maliyetli bir savaşın içine düşeceğine inanıyor. Aynı zamanda başta Amerika olmak üzere Batı'nın stratejik hedeflerinden biri olan Rusya'yı zayıflatmak için de tarihi bir fırsat var.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Salı günü yaptığı açıklamada Avrupa Birliği'nin barış iddiasına rağmen anayasaya aykırı bir darbe sonrasında Kiev'in siyasi durumunu şekillendirmede kilit bir rol oynadığını söyledi. Açıklamada 2014 yılında Batı yanlısı protestocuların Avrupa Birliği ve Amerika'nın siyasi, maddi ve medya desteğiyle Rusya yanlısı Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukovych'i devirip Ukrayna'da Batı yanlısı bir hükümet kurabildikleri gelişmeleri atıfta bulunuluyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada artık maskelerin düştüğünü ve Avrupa Birliği'nin Ukrayna'ya öldürücü silahlar göndermesi kararı her şeyi net ortaya koyduğu vurgulandı ve şu ifadelere yer verildi. Bu girişimler Avrupa ülkelerini uzlaştırmayı amaçladığını söyleyen barışçıl bir proje olarak İkinci Dünya Savaşı sonrası başlayan Avrupa Birliği'nin sonudur. Siyasi analist Ivo Dalder, Foreign Affairs'daki bir makalesinde Rusya'nın çevreleme ve dizginleme stratejisine dönüş, Ukrayna savaşın hızlı bir şekilde sona ermesine yol açmayacaktır. Bu girişim Ukrayna'yı topraklarını savunmak için gerekli askeri teçhizatı sağlamak ve Rusya'nın bir kısmının veya tamamının Rusya tarafından olası işgaline direnmek de dahil olmak üzere ek önlemler gerektiriyor, diyor. Unutulmamalıdır ki Ukrayna'nın aslında çok zaman alıcı bir süreç olan ve Kiev'in birçok şartı yerine getirmesine bağlı olan Avrupa Birliği'ne katılma vaadi, Amerika Birleşik Devletleri ve NATO ortakları tarafından verilen NATO üyeliği sözüne çok benzemektedir. Bu bağlamda 2008'deki Bükreş zirvesinde NATO liderleri Ukrayna ve Gürcistan'ın Batı askeri örgütüne üyeliğini kabul ettiler. Ancak üyelik süreci ve çeşitli koşulları 14 yıl sonra NATO'daki iç bölünmeler nedeniyle Ukrayna için her zaman büyük bir zorluk oluşturdu. Almanya başta olmak üzere bazı ülkelerden gelen muhalefet Kiev'in bu talebini ciddi şekilde zora soktu. Ayrıca Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri operasyonun temel nedenlerinden biri de Moskova'dan Kiev'e bu talebin geri çekilmesi için çok sayıda yaptığı uyarı ve talep olmuştur.
Değerli dinleyicilerimiz, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz enerji piyasasının kriz yaşaması ve küresel petrol fiyatlarının artması etrafında. Küresel enerji piyasası Rusya-Ukrayna savaşının başlamasıyla yeni bir fiyat artışı krizine girmiştir. Öyle ki çarşamba günü alım satımların başlamasıyla petrol fiyatı yeni bir rekor kırdı. Varil başına 110 doları gördü. Bu fiyat artışı bir yandan Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri operasyonları ve batılı ülkelerin bu yüzden Rusya'ya yönelttiği yaptırımlar, bir diğer yandan da İran ile yapılan Viyana müzakerelerinin uzaması ve bunun yanı sıra İran petrolünün küresel piyasalara dönmesinden kaynaklanmıştır. Petrol fiyatları rekor kırarken yine çarşamba günü OPEC Plus üyeleri üretimin azalması hususunda toplantı düzenlediler. OPEC üyesi ülkeler, petrol ve enerji bakanları ve ortakları daha önce Ağustos ayından itibaren aylık hesaplar içerisinde günlük olarak 400 bin varil petrol üretme hususunda mutabık kalmışlardı. Şimdi de artan krizlerle 26. OPEC Plus oturumunda Nisan ayında üretimin artması hususunda karar alındı. Buna rağmen görünen o ki bu toplantıda da üretimin azaltılması anlaşmasının uygulanmasının devam edeceği, bunun da petrol fiyatlarına artış olarak yansıyacağı söylenebilir. Petrol piyasası genel olarak farklı faktörlerden etkilenmektedir. Bu faktörler arasındaki en önemlilerden biri de arz ve talep düzeyidir. Bu faktör Rusya-Ukrayna gerginliği ve savaşı başlamadan önce bile petrol ihracatı ve yaptırımlar hususundaki gerginliklerden etkilenerek arzın düşmesine neden olmuştu. Ukrayna-Rusya savaşının başlaması ile bu durum şiddetlendi ve şimdi de petrol fiyatı 110 dolar üzerinde seyretmektedir. Bu fiyat ise dünya genelindeki kaygıları daha da arttırmıştır. Öyle ki Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı üyeleri 60 milyon varil petrolü stratejik rezervlerden serbest bırakmayı bile kabul ettiler. Ayrıca Amerikan Başkanı Joe Biden, Texas ve Louisiana sahillerinde yer alan yeraltı tuz mağaralarında tutulan petrolden 30 milyon varilin arzına onay verdi.
Tüm bu çabalara rağmen savaştan kaynaklı güvensizlik ve enerji piyasalarının vizyonunun açık ve net olmamasından dolayı bu alandaki kaygılar daha da artmaktadır. Dünyanın en büyük ikinci ham petrol ihracatçısı olan Rusya, dünya petrolünün %10'unu ve Avrupa Birliği'nin petrolünün 1/4'ünü sağlamaktadır. Bu nedenle Ukrayna savaşına tepki olarak Batıların Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırımları Rusya'yı sınırlayarak veya imkanlarını kısarak Rusya'ya da misilleme yapabileceği konusunda birçok endişe yol açtı. Bu bağlamda Rusya'nın enerji kaynaklarının batıya kapıları kapatması ve yaptırımların doğal olarak alıcıları korkutması batılıları da kaygılandırmaktadır. Ancak batı yaptırımları Avrupalı şirketlerin Rus enerjisini satın almaya devam etmesine izin verecek şekilde tasarlanması bir nebze de olsa bu kaygıları yatıştırmaktadır. Amerikan Birleşik Devletleri ve Batılı ülkeler siyasi arenadaki tüm algı operasyonları ve medya propagandalarına rağmen başta enerji olmak üzere ekonomi konusunda ayrı politikalar benimsemiştir. Çünkü Rus petrolüne karşı herhangi bir hareket aslında Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa tarafından kendilerine atılan bir ok gibidir. Enerji piyasası analizi Rusya'nın petrol ihracatına yönelik herhangi bir önlemin ve dünya piyasasına arzındaki kesintilerin dünya petrol fiyatlarının daha da artmasına ve Amerika'da benzin fiyatlarının daha da yükselmesine yol açabileceğini gösteriyor. Bu da Kongre seçimleri yaklaşırken Biden yönetimi ve Demokrat Parti için bir trajedi olabilecek bir adım sayılır. Uluslararası Enerji Ajansı İcra Direktörü Fatih Birol, enerji piyasalarındaki durum çok ciddi, küresel enerji güvenliği tehdit altında ve dünya ekonomisinin kırılgan iyileşme sürecini tehlikesi altında bırakıyor, dedi. Batı'nın Rusya'ya karşı Ukrayna desteği özellikle de ekonomik alanda çıkarları korunacak şekilde tasarlanmış gibi görünüyor. Bu nedenle enerji piyasasındaki iltihaplanmaya rağmen iki taraf petrol takası ve satışı konusunda, kumar oynama konusunda isteksiz. Çünkü böyle bir oyun küresel ekonomi için de ciddi bir tehdit sayılır. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 12 İsvent 1400, Hicri Kameri 29 Recep 1443 ve Miladi 3 Mart 2022 Perşembe. ...37 yıl önce bugün Hicri Şemsi 12 İsvent 1363'te Bağızçı Saddam rejiminin savaş cephelerinde devamlı yenilgi alması ardından savaş denklemlerini kendi çıkarına yönelik değiştirmek için kentleri füzelerle bombalamak ve petrol tankerlerini hedef almaya yönelik girişimlerini başlattı. Kış mevsiminin başlaması ve İran İslam Cumhuriyeti'nin güney bölgesinde operasyonların hayata geçirilmesiyle birlikte Irak'ın petrol tankerleri ve kentleri hedef alması ihtimalinin yükselmesi söylentileri yayılmaya başladı. Irak Hicri Şemsi 1363'te İran'daki sivil bölgeleri bombalamaya başlayacağını resmen ilan etti. ...30 yıl önce bugün Hicri Şemsi 12 İsvent 1370'te Kur'an hocası Kokep Pur Rençber Hanım vefat etti. Hicri Şemsi 1282'de İran'ın tarihi kenti Şiraz'da dünyaya gelen Kokep Pur Rençber 16 yaşında İslami ilimlerin öğretilmesi yöntemleriyle ilgili bilgi ve belgeleri toplatmaya başladı. Eğitimini bitirdikten sonra dini ilimler konusunda öğretmenliğe başlayan Kokep Pur Rençber okullarda ders vermenin yanında Pakistan, Hindistan ve diğer İslam ülkelerinde yayınlanan Kur'an nüshalarını düzeltme işine başladı. ...48 yıl önce bugün Hicri Kameri 29 Recep 1395'te önde gelen fakih ve merci Ayetullah Seyyid Muhammed Hadi Milani vefat etti. Bu önde gelen alim Hüseyin Vahid Horasani, Seyyid Abbas Sadr, Muhammed Taki Caferi ve Seyyid Muhammed Bakır Tabatabai gibi alimleri yetiştirdi. Nihayet bu büyük alim ömrünün sonlarında halkın Pehlevi rejimine karşı İslami hareketinden gafil olmadı ve Hicri Kameri 1395'te 82 yaşında Hakk'a yürüdü ve İmam Rıza Aleyhisselam türbesinde toprağa verildi. 564 yıl önce bugün Hicri Kameri 29 Recep 879'da Müslüman ünlü fakih ve müfessir Şemseddin Suriye'nin Halep kentinde vefat etti. Fıkıh ve Kur'an-ı Kerim tefsirini kendi döneminin önde gelen fakih ve alimlerinden İbni Humam'dan öğrenen Şemseddin, İslam tealimi konusunda birçok eser kaleme aldı ki bunlar arasından El-Takrir ve El-Tabir eserle değinebiliriz. yıl önce bugün Hicri Kameri 29 Recep 276'da Müslüman muhaddis ve edip İbni Kutaybe vefat etti. İbni Kutaybe lakaplı Kur'an araştırmacısı ve muhaddis ve şair Abdullah bin Müslim Dinveri Hicri Kameri 213'te Kufe'de dünyaya geldi. Eğitiminden sonra İran'ın batısındaki Dinver'de kadılık yapan Dinveri Bağdat'ta ders vermeye başladı. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarlar isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
Altı Muhalefet Partisi'nin sistem çalışmasında eski anayasalara eleştiri.
Milli Gazete.
Enflasyon rakamları fırlayacak. Almanların dev bankası rakam verdi.
Star.
Elektrik faturalarında yeni düzenleme. 84 milyon vatandaş kazançlı çıktı.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Orhan Bursalı 1 Mart tarihli Cumhuriyet gazetesinde yeni bir siyasi iklim, düzen ve ahlaklı politikacı başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Evet, ülkenin yönetilmesi planlanan anayasal sistemin ana hatları açıklandı. Arzulanan bir metni açıkladılar. Bu metin uzun süredir yaşadığımız kural, hukuk, yasa, demokrasi, insan hak ve özgürlükleri tanımaz bir dönemden çıkarılan değerli deneyimleri bir araya getiriyor ve bir siyasi toplumsal demokrasi geleceğe vaat ediyor. Milletin geniş bir kesimini temsil eden metin, dahası iktidardan umudunu kesen AK Parti ve MHP'ye oy verenlerin de desteğini alacaktır. Ayrıca resmi ittifak dışından da çok geniş bir destek bulacaktır, diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
İttifakı önemsiyorum. Ülkenin ve milletin yeniden bir araya getirilip uygarca tartışabileceği, uzlaşabileceği ve ortak kararlar alabileceği görüldü. Çok kötü bir dönemden siyasi olarak ışıltılı ve ahlaklı yeni bir döneme geçmeyi öneriyor metin. Bu açıdan Türkiye uzun süren kötü bir siyasi geçmişe, siyaset yapma biçimine, siyasi yiyiciliğe, ahlaksızlığa son verilebilir bir dönemin de penceresini açıyor. Salt başkanlık rejimini Recep Tayyip Erdoğan'dan cisimleşen yönetim biçimini tasfiye etmenin çok daha ötesinde bir anlam taşıyor bu metin. Böylece sorun Recep Tayyip Erdoğan olmaktan çıkıyor. Tek amacınız Recep Tayyip Erdoğan'ı tasfiye etmek diyen sözde politik ucuz yorumlara da son veriyor. Hayır, mesele çok daha geniş. Berbat bir sistemi tasfiye etmenin bile ötesinde yeni bir siyasi iklim, yeni bir siyasi düzen, yeni bir ahlaklı politikacı tipini ve partisini, particiliğini arzulayan bir metin var önümüzde. Bu açıdan da Recep Tayyip Erdoğan'dan da önce var olan küflü, içinde tüm kötülüklerin de bulunduğu bir dönemin üzerine çizgi çekebilecek bir umut ve beklenti yaratıyor Millet İttifakı. Cumhuriyetin belki de ilk kez kendisine tasallut olan her türlü antidemokratik yapının tek adamlık dahil, belki de artık tasfiye edilebileceği ve cumhuriyetin demokrasiyle birleşebileceği, bütünleşebileceği bir dönemin ışığı görünüyor sanki. Şüphesiz mesele uygulamada ve ittifakın tüm bileşenlerinin de yeni dönem tarzı siyaset konusunda kafalarının berrak olup olmamasında. Çünkü bu yeni tarzı siyaset, yeni bir siyaset adamı profili gerektiriyor. Veya yaşadığımız kötü geçmişin, bugünkü Millet İttifakı politikacılarını da yeni politika konusunda ve nelerin yapılmaması, nelerin yapılması konusunda eğitmiş olabileceğini umut etmek istiyoruz. Millet İttifakı'nın bir araya gelmesi, saf bir parti ve lider çıkarının üzerinde ve ötesinde bir anlam taşımalı. Şu bir gerçek, ittifak partilerinin çıkarı iktidara gelebilmek ve var olabilmek için bir araya gelmekte yatıyor. İttifakın en önemli siyasi çıkarı şüphesiz budur. Fakat salt parti ve lider çıkarı için adım atılmasını düşünmek, geleceğin arzulanan siyasi umudunu ciddi gölgeler veya karartır. Demokratik, hesap verecek ahlaklı bir siyasetin adımlarının bu ittifaka eşlik etmesi, yeni dönem açılıyor, tarihi bir an biçimindeki düne yüklenen nitelemeleri hak edebilir. Yoksa burada bizler mi bu hayali kuruyoruz, henüz bilmiyoruz. Geçmiş deneyimler bizi temkinli iyimserliğe itiyor. Yaşadığımız geçmiş zaman bir ömrü aşmıştır. Demokratik cumhuriyet ve ahlaklı siyaset umudumuzu köreltmiştir.
Kazım Güleç 101 Mart tarihli Yeni Asya gazetesinde çeyrek asır sonra tersine bir 28 Şubat hayırlı olsun başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Çeyrek asır önce bir MGK toplantısıyla başlayan ve merkezinde yer alan askerin diğer kurum ve kesimlerle kamuoyunu yönlendirdiği süreç, demokrasinin ciddi şekilde daraltıldığı, yoğun hak ve hürriyet ihlallerinin yaşandığı, yargının da baskı altında hukuka uymayan kararlar verdiği bir tabloyu ortaya çıkarmıştı. Önceki askeri darbelerden farklı olarak zamana yayılan ve postmodern darbe diye anılan bu dönem, 28 Şubat süreci adıyla kayda geçti. Aktörlerinin çoğu artık yok, bir kısmı cezaevinde ama sonuçları hala devam ediyor diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Keyfi ve hukuksuz kanun hükmünde kararname ihraçları, masumiyet karinesi, suç ve cezanın şahsiliği, adil yargılanma ve savunma hakları başta olmak üzere en temel hukuk ölçü ve prensipleri çiğnenerek gerçekleştirilen delilsiz gözaltı, tutuklama, yargılama ve mahkumiyetler bunun sonucu. Kuvvetler ayrılığını ortadan kaldırıp meclisi işlevsizleştiren, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının canını okuyan medyayı, üniversiteleri ve sivil toplumu tamamen kendisine bağlayıp pasifize eden ve biat ettiremediklerini her türlü baskıyı reva gören tek adam rejimidir. Böyle bir tabloda bu rejime itiraz eden ve ülkeyi yeniden güçlendirilmiş bir parlamenter sisteme döndürmek için güç birliği yapan 6 partinin liderler düzeyinde önce 12 Şubat'ta bir araya gelerek ardından 28 Şubat'ta ikinci büyük adımı atmaları tarihi bir öneme sahip. Bu seferki 28 Şubat buluşması çeyrek asır öncesinin Milli Güvenlik Kurulu eksenli sürecinden çok farklı bir şekilde sivil görüntülü bir Milli Güvenlik Kurulu rejimi olarak işlemekte ve tek adamlık vesayetini kaldırıp demokrasinin önünü açacak bir gelişme. 12 ve 18 Şubat 2022 buluşma ve deklarasyonları, 1950 öncesindeki çok partili sisteme geçiş çabalarının kilometre taşları olarak tarihe geçen dörtlü takrir ve hürriyet misakı gibi çıkışlara denk ve en az onlar kadar değerli. O günün şartlarına o çıkışlarla tek parti ve tek adam rejimi bertaraf edilmişti. Şimdi de bu çalışma ve buluşmalarla ortaya konulan demokratik güç birliği, ülkeyi 15-20 Temmuz sürecinde içine sokulduğu tek adam rejiminden ve ürettiği kronik sorunlardan kurtaracak.
Tahran Radyosu.
Fatma Çelik 1 Mart tarihli Yeni Çağ gazetesinde güçlendirilmiş parlamenter sistem açıklaması yine umut oldu başlıklı yazısına yer veriyor. Fatma Çelik 1 Mart tarihli Yeni Çağ gazetesinde güçlendirilmiş parlamenter sistem açıklaması yine umut oldu başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Muhalefetteki 6 partinin yaptığı çalışmalar neticesinde hazırladıkları güçlendirilmiş parlamenter sistem önerileri hukukçu genel başkan yardımcıları tarafından açıklandı. Öncelikle dikkat çeken noktaların başında özgürlük, çoğulculuk ve düzenleyici ve denetleyici kurumların bağımsızlığına yapılan vurgu vardı diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Şeffaflıktan, hesap verilebilirlikten bahsediliyordu. Kuvvetler ayrılığı ve hukuk devleti, güçlendirilmiş parlamenter sistemin olmazsa olmazı deniliyordu. Demokrasinin olmazsa olmaz dört başlığı üzerinden açıklananlara bir bakalım. 1. Çoğulculuk. Çoğulculuk, yani en basit ifadesiyle sayısal çoğunluğu değil azınlıkta kalan fikirlerin de değer gördüğü ve temsil edilebildiği, bu açıdan gerçek manada demokrasiyi tesis etmeyi sağlayan bir unsur olarak iki açıdan ele alınır. İdeolojik çoğulculuk, yani kişilerin ifade ve düşünce özgürlüklerinin sivil toplum kuruluşlarının önemine dair olan çoğulculuğun sağlanması ve kurumsal çoğulculuk, yani çeşitli kurumların devlet yönetiminde yer alması. Açıklananlar her iki açıdan da çoğulculuk ilkesini besler nitelikler içeriyordu. 2. Hukuk devleti. Hukuk kurallarına bağlı, vatandaşlara hukuk güvenliği sağlayan bir devleti garantileyen hukuk devlet ilkesi açısından özellikle de olmazsa olmaz olan yargı bağımsızlığına yapılan vurgu umut verdi. Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun adalet sisteminin tabiatına uygun olarak Hakimler Kurulu ve Savcılar Kurulu olarak ayrılacağı ve Adalet Bakanı ile yardımcısının bu kurullarda yer almayacağı uzun zamandır beklenen ve arzu edilen bir düzenleme olarak sevindirdi. 3. Siyasal katılım. Seçme ve seçilme hakkının kullanımı ve kamu hizmetlerine katılım gibi siyasal hakları içeren bu başlık açısından oy hakkının güvence altına alınması için İstanbul seçimlerinin tekrarlanmasında önemini bir kere daha anladığımız Yüksek Seçim Kurulu kararlarının denetlenebilirliğini sağlayacak yenilikler oldukça mühimdi. 4. Temel hak ve özgürlükler. Kadın erkek eşitliği vurgusu. İlkokuldan itibaren bu eşitliğin ve insan haklarının ders olarak konulması salondan en çok alkış alan açıklamaların başında geldi. Gerçekten de küçük yaşta çocuklarda hak bilincinin oluşturulması ve haksızlığa karşı durma hassasiyeti yaratılması geleceğin Türkiye'si için olumlu bir vaatti.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today'i kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İmam Hümeyni Mektebi'nde.
Muhterem dinleyiciler, İmam Hümeyni Mektebi'nde başlıklı sohbetimizin 142. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde İmam Hümeyni'nin saygıdeğer eşi Hatice Sakafi ile tanışmasını ve evlenmesini gözden geçirmek istiyoruz.
Geçen bölümde en son İmam Hümeyni'nin ilahi ve tarihi vasiyetnamesinin sonunda vatandaşlara hitaben bazı tavsiyelerini sizlerle paylaştı. Şimdi bu bölümden itibaren imamın siyasi ve sosyal yaşamı ve siyerini eşi ve hayat arkadaşı yani İran'ın Kudüs hanımı olarak ün yapan Hatice Sakafi'nin anılarının penceresinden gözden geçirmek ve bu büyük insanın kişiliğinin diğer bazı boyutları ile tanışmak istiyoruz. İmam Hümeyni'nin eşi, İran'ın Kudüs hanımı lakaplı saygıdeğer hayat arkadaşı Hatice Sakafi, İran ve İslam tarihinin etkili şahsiyetlerinden ve kadınlarından biridir. Hatice Sakafi, kişisel özellikleri bakımından güzel ahlakı, faziletleri ve manevi erdemlerinin yanı sıra sosyal bilinci ve yaşadığı çağın özelliklerini tanıyan biri olarak çağdaş tarihin ender şahsiyetlerinden biri sayılır. Bu büyük kadının zorluklara ve kaderin kendisi için belirleyici sıkıntılara karşı ruhi azameti ve sabrı herkesi hayrete düşürecek kadar fevkalade boyuttadır. Hatice Sakafi'nin engebeli yaşamını gözden geçiren her insaflı ve tarafsız araştırmacının hiç kuşkusuz, eğer Bayan Sakafi'nin imamla gönül birlikteliği ve İslami kıyamın en hassas günleri sayılan imamın yakalandığı gece ve ardından aylarca süren ayrılık günleri ve imamın Türkiye'ye sürgün edilmesi ve Irak'ta en zorlu günler gibi hadiselerde ve krizlerde emsalsiz yöneticiliği olmasaydı, İmam Hümeyni'nin İran ve İslam'a bunca hizmette bulunma imkanı bulamayacağını itiraf edeceği kesindir. Kuşkusuz bu seçkin kadın İran İslam İnkılabı'nın büyük önderi İmam Hümeyni'nin yaşamının tüm aşamalarında önemli rol ifa etmiş ve bu yüzden İran milleti üzerinde önemli hakkı söz konusudur. Hatice Sakafi insani ve ahlaki ve İslami faziletlerle yaşamak isteyen her kadın için en iyi örnek sayılır.
İran'ın Kudüs hanımı olarak ün yapan Hatice Sakafi, Hicri Şemsi 1292 yılında dindar bir ailede dünyaya geldi. Babası Ayetullah Hacı Mirza Muhammed Sakafi, Tahran'ın büyük alimlerinden biriydi ve ataları birkaç kuşak boyunca din alimiydi.
Hatice'nin annesi o dönemin zengin ve eşraf kesimindendi ve bu yüzden Hatice müreffeh bir ailede büyüdü. Bir başka ifadeyle Hatice'nin soyu bir yandan İran'ın büyük din alimleri ve öbür yandan ülkenin zengin ve eşraf kesimine uzanıyordu.
Hatice hayatının ilk 15 yılını zengin ve aynı zamanda şefkatli bir kadın olan büyük annesinin yanında geçirdi. Bu dönem Birinci Dünya Savaşı'na denk gelmişti ve bu savaş başka evladı olmayan büyük annesi için Hatice'ye bakmak ve onu yetiştirmek üzere iyi bir bahane oluşturmuştu. Ancak çocukluk ve ergenlik çağında müreffeh yaşam Hatice'nin tembel ve ahlakı bozulan biri olarak yetişmesine sebebiyet vermedi. Bilakis bu durumdan ilmi ve manevi açılardan gelişme yolunda yararlanmasına vesile oldu. Hatice ergenlik çağında bilim öğrenmeye ağırlık vermeye başladı ve ilk ve ortaokul ve liseyi bitirdikten sonra Fransızca öğrenmek üzere özel bir öğretmenden yararlandı.
Hatice Sakafi'nin bilim öğrenme merakı evlilik yıllarında da daha güçlü bir şekilde devam etti. Ve uzun yıllar ve dördüncü evladı dünyaya gelene kadar İmam Hümeyni'nin gözetiminde eğitimini sürdürdü. Hatice Sakafi'nin anlattığına göre izdivaç ve Kum kentine hicret etmesinden kaynaklanan ve onu rahatsız eden sorunlardan biri Tahran'daki eğitimine ara vermek zorunda kalmasıydı. O dönemde İran'ın muhafazakar ortamında birçok kişi kızların eğitim hakkını tanımıyordu. Oysa Hatice Sakafi, dindar ve ruhani bir ailede olmasına karşın Ay'a gitmeyi hayal ediyordu. Gerçi kendi anlattığına göre Ay'a yolculuğun rotası izdivaç meselesinden sonra Kum kentinin Çahyahçal Gazi mahallesine doğru değişti.
Tahran Radyosu. Hatice Sakafi okuma ve mütalaa meraklısıydı ve bir kitap, bir gazete veya bir dergi okumadığı bir günü geçirmesi neredeyse imkansızdı. Kur'an-ı Kerim kıraati Hatice Sakafi'nin günlük programının bir parçasıydı ve defalarca Hafız'ın şiir divanını, Kelile ve Demne adlı eseri, Sa'di'nin Gülistan adlı kitabını ve diğer birçok edebiyat, tarih ve çeşitli bilimlerin kitaplarını okumuştu ve Sa'di'nin Gülistan'ı ve Hafız'ın divanından birçok metni ve şiir ezbere biliyordu. Hatice Sakafi bu merakını ömrünün son yıllarında bile bırakmadı ve ileri yaş yüzünden kitap okuyamadığı için yakınlarından biri ona bu kitapları okuyordu.
Hatice Sakafi okuma merakının yanı sıra başka zanaatları ve sanatları da çok iyi biliyordu. Büyük annesi torununun terzili öğrenmesi için özel bir eğitmeni istihdam etmişti ve bu yüzden Hatice henüz 12 yaşındayken usta bir terzi olmuştu. Şimdi belki siz İmam Hümeyni Hatice Sakafi'ye bunca ilmi ve sanatı ve fazileti yüzünden aşık olduğunu düşünebilirsiniz. Ama gerçek böyle değil. Zira İmam Hatice'yi görmeden kendisine aşık olmuştu. Ayetullah Şahabadi'nin tabiriyle görmeden aşık olmak, görüp de gönül vermekten çok daha üstün mertebede bir aşktır. Örneğin Veysel Karani hiçbir zaman mahbubu yani İslam peygamberini görmemişti ama fersahlarca uzaklıktan maşukunun hoş kokusunu almış ve Hazreti görmek için Karan'dan Medine'ye zorlu ve uzun yolculuğun acılarına katlanmıştı.
İmam Hümeyni 26 yaşına kadar Kum kentinde tek başına eğitimine devam ediyor ve Hümeyni'den kendisine gönderen harçlıkla yetiniyor ve ulemadan ve taklit mercilerinden harçlık almıyordu. Hatice Sakafi Aytullah Seyyid Ahmet Levassani tarafından İmam Hümeyni'ye önerildi. Hatice'nin babası güzel yüzlü, şık ve ağırbaşlı bir alim olduğundan ve imam da kendisiyle arkadaşlık ettiğinden dolayı Hatice'yi görmeden beğendi. Böylece Aytullah Levassani Hatice'yi istemeye ve imam da evlenmesine ara bulucu oldu. Ancak iki aile arasındaki farklı şartlar yüzünden bu izdivaçla muhalefetler başladı.
Hatice Sakafi bu konuda şöyle yazıyor. Muhalefet dalgası iyice yükseldi. Kutsi'nin bir talebenin eşi olmasını imkansız biliyorlardı. Bu sebeplerden ötürü sevgili babam bu izdivaç için ara bulucu olan Ayetullah Seyyid Ahmet Levassani'ye bu vıslatın imkansız olduğunu anlatan detaylı bir mektup yazdı. Babam Ayetullah Levassani'yi bu işte sakınca çok olduğunu, bu kızın bir talebe ve talebelik durumu ile uyum sağlamasına müsaade edilemeyeceğini yazmıştı. Babam şöyle eklemişti. Ruhullah Bey'in dindar ve takva ehli olduğu doğru, yaşı genç olmasına karşın müçtehid ve filozof olduğu ve irfani düzenli olarak okuduğu ve alim ve amel ehli olduğu doğru. Ben bizzat Hümeyni Bey'i tanıyorum ve onun bilgisi yaşından fazla olduğunu ve parlak bir geleceği olduğunu da biliyorum. Ancak Kutsi'nin ve büyük annesinin sakıncaları çok fazladır.
İzdivac için arabuluculuk yapan Aytullah Levassani damadan yani İmam Hümeyni'nin tahrik etmesiyle birkaç kez onu takdir etmeye ve övmeye çalıştı. Böylece Hatice'nin ailesi bu vuslata evet demesini sağlamak istedi ama her seferinde olumsuz cevap arıyordu. Hatice Sakafi şöyle anlatıyor. Aytullah Seyyid Levassani en son babama şöyle dedi. Ceddim Resulullah'a andolsun eğer Seyyid-i Hüsran'a uğratırsan bu kız güzel bir hayata kavuşamaz.
Sonunda ve 9 ay süren ısrarın ardından Hatice Sakafi, Ruhullah Hümeyni'nin talebine olumlu cevap verdi. Aslında bu olumlu cevap büyük ölçüde Hatice Sakafi'nin gördüğü 3 rüyanın etkisiyle verilen bir cevaptı. Hatice Sakafi gördüğü rüyaları bu vuslatın mübarek bir vuslat olacağı yönünde tabir ederek ilahi buyruğa teslim oldu.
Hatice Sakafi bu rüyalarından birini şöyle anlatıyor. Rüyamda küçük bir evde bir oda gördüm. Odada 3 erkek oturuyordu ve bu odanın karşısında içinde benim ve özel bir çarşaf örtünen akile bir kadının bulunduğumuz bir oda vardı. Akile kadın benim sorularıma cevap veriyordu. Ben bunlar kim diye sordum. Akile kadın şöyle dedi. Karşıda oturan Resulullah ve siyah sarıklıdır. Yanında oturan, başına yeşil sarı olan Emir el-Mümin'indir ve yan tarafta da siyah sarı olan İmam Hasan'dır. Ben büyük mutluluk duydum ve sordum. Demek bunlar Peygamber Efendimiz ve imamlarım. Akile kadın acı bir ifadeyle şöyle dedi. Ama sen bunları tanımıyorsun. Bense göğsümü yumruklayarak sert bir şekilde şöyle dedi. Sen ne diyorsun? Ben onları şiddetle seviyorum ve kendimi onların ümmetinden bilirim ve ne demişlerse dinlemişimdir ve ne deseler yine dinlerim. Ve tam o sırada uykudan uyandım.
Ve böylece Hatice Sakafi'nin son sadık rüyasından kısa bir süre sonra kızı isteme merasimi gerçekleşti. Yine ilginçtir ki Hatice Sakafi, İmam Hümeyni ile ortak yaşama başladıkları ilk evin, gördüğü sadık rüyasındaki evin ta kendisi olduğunu belirtiyor. Hatice Sakafi bu benzerliği de şöyle anlatıyor. Evlendikten bir gün sonra bu evin rüyamda gördüğümü, evin aynısı olduğunu fark ettim. Bu oda İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem, Emirül Müminin aleyhisselam ve İmam Hasan aleyhisselamın rüyamda gördüğüm odanın aynısıydı. Hatta aynı kapı ve aynı pencere ve hatta perdesi de rüyamdan sonra annemin bana tedarik gördüğü perdenin aynısıydı. İnanın hepsi aynıydı ve rüyamda gördüklerimle en ufak bir farkı yoktu.
Muhterem dinleyiciler, İmam Hümeyni Mektebi'nde başlıklı sohbetimizin 142. bölümünün sonuna geldik.
Bu programımızı ve diğer programlarımızı www.parsley.com üzerinden takip edebilir. Ayrıca turkish@ws.ilib.ir üzerinden görüş ve isteklerinizi bize iletebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'ın Pakistan, Çin ve Afganistan'ın bölgesel yakınlaşmasındaki rolü.
Değerli dinleyiciler, İran'ın Pakistan, Çin ve Afganistan'ın bölgesel yakınlaşmasındaki rolü isimli seri sohbetimizin 8. bölümüyle beraberiz.
Bu bölümde İran ve Çin stratejik işbirliği anlaşması ve SIPEC kapsamındaki enerji işbirliklerinin geliştirilmesini ele alacağız.
Çin'in bir kuşak bir yol projesinin bir parçası olarak Pakistan-Çin Ekonomik Koridoru, SIPEC ve İran-Çin Stratejik İşbirliği Belgesi Asya, Afrika ve Avrupa'da yaklaşık 56 ülkeyi birbirine bağlayacak. Proje muhtemelen 21. yüzyılda Çin ile Amerika arasındaki hegemonik güç rekabetinin bir parçası olarak ve iki ülke arasında Hint Okyanusu ve Fars Körfezi'ndeki rekabet alevlendirilebilecektir. Bu programımızda İran, Pakistan, Çin ve Afganistan bölgesel yakınlaşmasının etkilerini incelemeye çalışıyoruz. Bu serinin bir önceki bölümünde bölgesel entegrasyonda SIPEC ve İran ile Çin arasındaki yol haritasının rolünü ve bu süreçte Çin'in İran ve Pakistan ile bilimsel, teknik, güvenlik ve askeri işbirliğinin önemini inceledik. Bu serinin 8. bölümünde İran ve Çin stratejik işbirliği anlaşması ve SIPEC kapsamındaki enerji işbirliklerinin geliştirilmesini ele alacağız.
İran 1970'lerden beri Sovyetler Birliği'ne gaz ihraç etmeye başladı. Ancak 1979'da İran'da İslam devriminin zafer kazanmasının ardından İran'ın tükettiği gazın fazlasını başka ülkelere ihraç etme fikri oluştu. Ancak Hindistan alt kıtasına barış boru hattı adı verilen bir doğal gaz boru hattı inşa etmek için 1994'te ciddi görüşmelerin başlamasıyla görüşmeler 15 yıl sürdü. İran ile Pakistan arasındaki barış doğal gaz boru hattı, İran'ın Güney Pars bölgesindeki en büyük gaz rezervlerinden birinin keşfedilmesinden sonra ciddi şekilde tartışıldı. O dönemde doğalgaz ihracatı için elverişli bir konumda olan İran İslam Cumhuriyeti, daha sonra barış boru hattı olarak bilinen bir boru hattının inşası yoluyla Pakistan ve Hindistan ile doğalgaz ihracatı için ciddi müzakerelere başladı.
Barış gazı boru hattının toplam uzunluğu 2775 kilometredir ve yaklaşık 1150 kilometresi İran'da bulunmaktadır. Bu gaz boru hattının kapasitesi günde 150 milyon metreküp olarak belirlenirken 90 milyon metreküp Hindistan'a, 60 milyon metreküp Pakistan'a tahsis edilecektir. Sonuçta barış boru hattı henüz faaliyete geçmediğini de hatırlatmakta fayda var. Bu doğal gaz boru hattının faaliyete geçmemesinin temel nedeni Amerika yaptırımlarıydı. Ancak görünen o ki SİPEK ve İran-Çin işbirliği yol haritası bu planın gerçekleşmesi için yeni koşullar yaratmış durumda.
Bölgedeki bir diğer önemli enerji transfer projesi ise Türkmenistan-Pakistan doğal gaz transfer projesidir. TAPI olarak bilinen boru hattı, Türkmen doğal gazını Afganistan üzerinden Pakistan'a ve muhtemelen Hindistan veya Çin'e taşıyacak. Amerika'nın İran'a karşı muhalefeti ve düşmanlığı doğrultusunda Amerika projeyi desteklemektedir. Amerika'nın desteğinin ana nedeni İran'dan Hindistan alt kıtasına giden barış doğal gaz boru hattında karşı çıkmaktır. Sonuçta Amerika, İran İslam Cumhuriyeti'ne bir şekilde fayda sağlayacak herhangi bir plana ve fırsata karşı çıkıyor. Tabii ki Amerika'nın TAPI boru hattına verdiği desteğin bir kısmı da Rusya'nın Türkmen doğal gazına erişiminin ortadan kaldırılması veya azaltılmasıyla ilgilidir.
Tahran Radyosu.
Tabii ki bölgedeki enerji kaynaklarının transferi sadece gazla sınırlı değildir. Enerji transferinin bir diğer şekli de elektriğin kaynaklarından başka yerlere aktarılmasıdır. Kasabin projesi Kırgızistan ve Tacikistan'dan Afganistan ve Pakistan'a önemli bir enerji tedarik projesidir. Kırgızistan ve Tacikistan'daki barajların nispeten sular altında kalması ve İki Orta Asya ülkesinin dağlık bölgelerdeki yağışların olumlu olması nedeniyle ilkbahar ve yaz mevsimlerinde hidroelektrik üretimi konusu ciddi bir potansiyel olarak ele alınmaktadır. Sonbahar ve kış aylarında ise bu ülkeler ihtiyaç fazlalarını ihraç etmeye yönelirler. Afganistan ve Pakistan elektrik ithal etme ihtiyacı nedeniyle anlaşmayı memnuniyetle karşılamıştır. Amerika kasa BİM projesini Orta Asya ülkelerinin Rusya ve İran'a olan bağımlılığını azaltmak ve onları Güney Asya, Pakistan ve hatta Hindistan ile bağdaştırmak için çalışması gereken yeni Amerika İpek Yolu projesinin uygulanmasının bir parçası olarak görüyor. Buna rağmen Amerika müdahalesi olmadan da elektrik iletimi alanı da dahil olmak üzere bölge ülkeleri arasında giderek daha fazla işbirliği zemininin olduğu söylenebilir.
Asya ülkelerinin Güney Asya ülkeleriyle ekonomik bağlarını güçlendirecek entegrasyonu Amerika ve Avrupa Birliği için stratejik bir hedeftir. Ve Rusya'nın Orta Asya'daki etkisini sınırlandırmakla kalmayıp aynı zamanda Orta ve Güney Asya'daki Çin etkisini de meydan okuyacaktır. Zaten asıl hedefler de bu doğrultuda değerlendirilmelidir. Kasa Bin planıyla ilgili kendi görüş ve çıkarlarına sahip olan sadece Amerika Birleşik Devletleri değil elbette. Her ülkenin kendi hedefleri de vardır. Örneğin Orta Asya'daki Hindistan-Pakistan rekabetinin gerçeğine bakacak olursak, Kasa, Pakistan'ın Orta Asya'daki etkisini arttıracak bir proje ve doğal olarak bu durum Hindistan lehine değerlendirilmemektedir.
Amerika hamlelerine rağmen daha gerçekli bir görüş, Çin'in Amerika'nın yeni İpek Yolu projesine yenilgiye uğrattığı yönündedir. İran gazını taşımak için barış boru hattı inşa edilirse, Amerika yeni İpek Yolu projesi zayıflayacak ve buna karşılık Çin bir kuşak bir yol projesi güçlendirilecektir. Yine de Amerika Birleşik Devletleri'nin buna ayak direneceği ve 21. yüzyılın kalan 10 yıllarında gücü Çin'e devretmesi beklenmediği söylenmelidir. Bu Amerikan ayak diremesi Doğu Asya'nın Pasifik bölgelerinde ve Hint Okyanusu'nda daha belirgin bir biçim almıştır. Amerika Fars Körfezi'nden kısmen ama tamamen değil güçlerini çekerek Çin'in kuşatmasını iyi şekilde güçlendirmek için güçlerini Doğu Asya'ya kaydırıyor.
Amerika, Japonya, Güney Kore, Avustralya, Vietnam, Singapur, Hindistan üzerinden Pekin'i kuşatmayı ve doğudaki müttefikleriyle işbirliğini güçlendirirken, Hint Okyanusu, Malaka Boğazı ve Güney Çin Denizi'ndeki etkisini arttırmayı hedefliyor. Böylece Amerika, 21. yüzyıl hegemonyasının Çin'e geçişini yavaşlatmaya ve gücünü elinde tutma fırsatını korumaya çalışıyor. Böylece Çin ile Amerika arasındaki 21. yüzyıl hegemonya gücü üzerindeki ana rekabet iki proje şeklinde devam ediyor. Amerika görüşüne göre yeni İpek Yolu ve Çin görüşüne göre yeni İpek Yolu veya bir kuşak bir yol projesi bu rekabetin tecelli ettiği projelerdir.
Amerika'nın Afganistan'daki askeri ve ideolojik yenilgisi ve sorumsuzca geri çekilmesiyle birlikte şimdi de Afganistan'ın Çin İpek Yolu projesine dahil edilmesi ve Afganistan'ın da katılmasıyla İran, Afganistan, Pakistan ve Çin'in bölgedeki bölgesel yakınlaşma zeminini sağlanması fırsatı sağlanmıştır. Bu bağlamda İran ile Çin arasındaki stratejik işbirliği belgesi ve Pakistan ile Çin arasındaki ekonomik koridoru SIPEC özel bir önem taşımaktadır.
İran ve Çin arasındaki 25 yıllık işbirliği belgesinin ardından bölgesel durumun değişmesi ve Amerika'nın İran'a yönelik tek taraflı ve baskıcı yaptırımlarının işe yaramayacağı tahmin ediliyor. Bölge ülkelerinin ve Çin'in çıkarları, barış boru hattının İran'dan Pakistan'daki Gwadar Limanı'na döşenmesini ve SIPEC boyunca döşenecek olan Gwadar-Kashgar boru hattına bağlanmasını gerektiriyor. Aslında bu perspektiften İran, Çin, Pakistan ve Afganistan, bölgedeki enerji boru hatlarını yıkıcı rekabetin nedeni değil, yakınsamanın nedeni olması gerektiğine inanıyor.
Değerli dinleyiciler, İran'ın Pakistan, Çin ve Afganistan'ın bölgesel yakınlaşmasındaki rolü isimli seri sohbetimizin bugünkü bölümünün sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parsley.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz. İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahian, yaptırımların kaldırılmasına ilişkin müzakerelerde bir anlaşmaya varılmasının siyasi bir karar ve Batı taraflara gerçekçi bir bakış açısı gerektirdiğini belirtti. İran İslam Cumhuriyeti heyetiyle 4+1 heyetler arasında Viyana'da istişareler sürüyor. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahian, Ukrayna kriziyle ilgili savaşın çözüm olmadığını belirtti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, neredeyse tüm İranlılar Ukrayna'yı terk etti ve bazıları bu ülkenin bazı şehirlerine gönüllü olarak kaldı, dedi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri saldırısını kınayan karar tasarısını 35 çekimser ve 5 hayır oyuna karşı 141 oyla kabul etti. İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Mecid Tahtaravanchi, Birleşmiş Milletler Ukrayna taslağı tarafsızlık ilkesinden yoksundur, dedi. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.